Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali İranlı Kârilerden Alak Suresinin 1-14. Ayetlerinin tilavetini can kulağı ile dinliyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla, Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin en büyük kerem sahibidir. Ki o, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır, gerçekten insan mutlaka azar. Kendini mustağni gördüğünden. Şüphesiz dönüş yalnızca Rabbinedir. Engellemekte olanı gördün mü? Namaz kıldığı zaman bir kulu gördün mü? Ya o kul doğru yol üzerinde ise ya da takvayı emrettiyse gördün mü? Ya bu engellemek isteyen yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise o muhakkak Allah'ın görmekte olduğunu bilmiyor mu?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 9 Tir 1404 Hicri Kameri, 4 Muharrem 1447 ve miladi takvimle 30 Haziran 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Nur'a Giden Yol, Hüzünlü Nefes Podcast'ı, İman Nuru ve Kalıcı Tır isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İran'ın nükleer bilim insanlarından yeni plazma cihazı üretimi. İranlı Sünni alimlerden Müslüman gençlere ve liderlere çağrı, Siyonist rejime karşı direnen. İranlı genç Asya Su Kaya şampiyonu oldu. İran'ın dünya çelik sıralamasındaki yeri nedir? Cihangir, son saldırıda 935 şehit teşhis edildi. Şehitler arasında 38 çocuk ve 102 kadın var. Rusya, ülkelerde yönetim değişikliği çağrıları dünyayı kaosa sürükler. İsrail ordusunun Gazze'nin doğusuna topçu saldırıları, 19 Filistinli şehit ve yaralı. Şimdi haberler. İranlı nükleer bilim insanları yüksek dielektrik bariyer deşarjı yöntemiyle çalışan bir plazma üretim cihazı geliştirmeyi başardı. Günümüzde nükleer enerji yalnızca elektrik üretimi için güçlü bir kaynak olarak değil, aynı zamanda tıp, tarım, sanayi ve çevre gibi birçok alandaki bilimsel ilerlemelerde hayati bir rol oynamaktadır. İranlı nükleer bilim insanları da son yıllarda bu enerjinin barışçıl amaçlarla kullanımı konusunda önemli ilerlemeler kaydetmişlerdir. Fars Today'in haberine göre yakın zamanda İranlı bilim insanları atmosfer basıncında plazma üretebilen ve yüzey dielektrik bariyer deşarjı yöntemini kullanan bir cihaz geliştirdiler. Bu teknoloji yüzey modifikasyonu, sterilizasyon ve tıbbi endüstrilerde geniş kullanım alanlarına sahiptir. Bu tür bir sistem, plazma işlem süresini ve enerji tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Ayrıca bu yöntemle yapılan işlemler kolayca kontrol edilebilir ve düşük basınçlı plazma üretim yöntemlerine göre işlem maliyeti daha düşüktür. Bu sistemle üretilen soğuk plazma birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılabilmektedir. Bu alanlar arasında tıp, diş hekimliği, yüzey sterilizasyonu, baskı ve ambalaj sanayi, endüstriyel ozon üretimi, tekstil, gıda sanayi ve tarım yer almaktadır. İranlı 1300'den fazla Sünni alim, düşünür ve kanaat önderi İslam ülkelerinden liderlerine ve gençlerine hitaben yayınladıkları bildiride İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika ve Siyonist rejime karşı elde ettiği zaferi tebrik etti. Bildirinin tam metni şöyledir. İslam ülkelerinin liderleri, İslam dünyasının değerli alimleri ve düşünürleri, sevgili Müslüman gençler. İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika ve Siyonist rejime karşı kazandığı zaferi İslam'ın küfre karşı zaferi olarak kutluyoruz ve şunu bildiriyoruz. İngilizlerin kirli politikalları ve Amerikalıların kötü niyetli stratejileriyle şiddet yoluyla kurulan gayrimeşru Siyonist rejim İslam ülkelerinden bedenine yerleşmiş bir kanserli tümör gibidir. Bu kan dökücü rejim, kafir müttefiklerinden yardımıyla Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs'ü işgal etti ve neredeyse her gün savunmasız Filistinli kadın ve çocukları katletmeye devam etti. Bu utanmazca cinayetler Gazze'nin cesur gençlerinin sabrını taşırdı ve 7 Ekim'de eşi benzeri görünmemiş bir destan yazdılar. Aksa tufanı operasyonu ile bu rejimin ve destekçilerinin güvenlik, askeri ve ekonomik alanlardaki sahte heybetini ciddi şekilde sarstılar. Bu olaydan sonra İslam ülkelerinden mücahitlerinden bir kısmı Kur'an-ı Kerim'in şu ayetine uyarak savunmasız Filistinlere destek için harekete geçti. Bu nedenle bu kanserli tümör saldırgan Amerika ve bazı satılmış ülkelerin desteğiyle Filistin'in İslami destekçilerine karşı harekete geçti. Bazı İslam ülkelerine bombalayarak çok sayıda savunmasız insanı şehit etti. Ayrıca Mescid-i Aksa'yı ve mazlum kadın ve çocukları savunmaktan başka suçu iyi olmayan Filistinli şehitler İsmail Heniye ve Yahya Sinvar'ın yanı sıra şehit Seyit Hasan Nasrullah ve Seyit Haşin Sefiyeddin gibi mücahitlerin şehit edilmesiyle vahşiliğini daha da ortaya koydu. Bu zalim ve kana susamış rejim İslam dünyasında kendisine karşı duracak kimse olmadığını sanarken savunmasız gençlere ve mazlumlara yönelik saldırılarından verdiği sahte gururla hareket etti. Ancak Amerika'nın desteğiyle İran İslam Cumhuriyeti'ne Filistin halkının en büyük destekçisine saldırma kararı aldı. Hayali bir analize İran hükümetini devirebileceklerini sandılar. Fakat büyük bir girdaba kapılıp ağır bir yenilgiye uğradılar. Bu Hamas gibi direniş hareketini yok edemedikleri ve Yemen direnişi karşısında teslim bayrağını çektikleri bir dönemde gerçekleşti. İran'ın Sukaya milli sporcusu Suruj Subhani, Wakeboard dalında Asya şampiyonu oldu. Asya Su Kayağı Şampiyonası Tayland'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Pars Today'in haberine göre İran'ın milli sporcusu Suruj Subhani Wakeboard kategorisinde şampiyon olarak altın madalya kazandı. Wakeboard'un su kayağı, snowboard ve surf tekniklerinden bir kombinasyonu olduğunu belirtmek gerekir. Sporcunun genellikle bir tekneye bağlı ip yardımıyla çekilerek yaptığı bir spordur. Dünya Çelik Derneği yakın zamanda dünyanın en büyük çelik üreticilerini içeren yeni bir liste yayımladı. Dünya Çelik Derneği'nin raporuna göre 2025 yılının ilk 5 ayında dünya üzerinde toplam 784 milyon ton çelik üretildi. Pars Today'in haberine göre İran bu dönemde 14 milyon ton çelik üreterek önemli bir üretim hacmine ulaştı. Rapora göre İran'ın küresel çelik sıralamasındaki yeri 10.luktan 9.luğa yükseldi. Çin 431 milyon 600 bin ton üretimle dünyanın en büyük çelik üreticisi konumunda bulunuyor. Onun sırasıyla Hindistan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güney Kore ve Türkiye izliyor. İran Yargı Erkek Sözcüsü Asker Cihangir son basın toplantısında yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin İran'a yönelik son saldırısında hayatını kaybeden 935 kişinin kimliğinin tespit edildiğini bildirdi. Şehitler arasında 38 çocuk ve 102 kadının bazıları hamile bulunduğunu ifade etti. Pars Today'in teslim haber ajansından nakden verdiği habere göre yargı sözcüsü Cihangir basın toplantısında şu ifadeleri kullandı. İmam Hüseyin Kerbela kıyamı ile insanlığa zalime karşı direnişen şerefin, fedakarlığın ve adanmışlığın ebedi dersini vermiştir. Cihangir Amerika'nın desteğiyle Siyonist rejimin İran topraklarında yaklaşık 1000 kişiyi şehit ettiğini belirterek şunları ekledi. Son adli tıp belirlerine göre bugüne dek 935 şehidin kimliği belirlendi. Bunlar arasında 38 çocuk ve 102 kadın bulunuyor. Kadınlardan bazıları da hamileydi. Kremlin sözcüsü ülkelerdeki rejim değişikliği çağrılarından ve çabalarından dünyayı kaosa sürükleyebileceği uyarısında bulundu. Parsü'den İrna'ya dayandırdığı haberine göre Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, pazar günü yaptığı açıklamada, Sünnit yetkililerin İran'daki yönetimle ilgili son açıklamalarına tepki gösterirken, başka ülkelerde yönetim değişikliği tartışmalarının küresel ölçekte tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Peskov, Rusya Devlet Televizyonu Rusya 1 kanalında yayınlanan açıklamasında şunları söyledi. Hiçbir ülke ya da ülke grubu başka bir ülkede iktidar değişimini tartışma hakkına sahip değildir. Böyle bir durumun yaşanması halinde dünya cehennemi bir kaosa sürüklenir. Siyonist rejim ve Amerikan yetkililere daha önce defalarca İran'da yönetim değişikliği niyetlerini açıkça dile getirmiş ve bugün de girişimlerini gizlememişlerdir. Bu açıklamadan son dönemde İsrail ve Amerika'nın İran'a yönelik saldırgan tutumunun artmasının ardından geldi. Katar merkezli El Cezire televizyonu, İsrail işgal ordusunun Gazze kentinin doğusu ile Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye El Beled bölgesine topçu saldırıları düzenlediğini bildirdi. Bu saldırılarda şu ana kadar 19 Filistinli şehit olmuş ya da yaralanmıştır. Parsü'den İrna'ya dayandırdığı haberine göre Gazze'deki acil sağlık hizmetleri kaynakları Cibaliye El Beled bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okulun İsrail ordusu tarafından hedef alındığını ve bu saldırı sonucunda 4 kişinin şehit olduğunu, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi. Aynı kaynak pazar sabahından bu yana İsrail ordusunun Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplamda 68 Filistinli şehit düştüğünü aktardı. El Cezire İsrail medyasına dayanarak işgalci İsrail Hava Kuvvetleri'nin Gazze şeridine geniş çaplı ve yoğun bombardımanlara başladığını duyurdu. Ayrıca El Cezire'nin Gazze'deki sağlık kaynaklarına dayandırdığı başka bir haberde Gazze şeridinin merkezindeki Netzarim kavşağı yakınlarında yardım almak için bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı saldırıda bir kişinin şehit olduğu, birçok kişinin ise yaralandığı bildirildi. İşgalci İsrail rejimi Amerika'nın desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridini yıkıcı bir savaş yürütüyor. Bu savaşta binlerce Filistinli, çoğu kadın ve çocuk şehit olmuş ya da yaralanmış. Ayrıca büyük bir yıkım ve ölümcül bir kıtlık yaşanmıştır. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlemektesiniz. Almanya eski milletvekili Dieter Dem, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısı ile ilgili sözlerini eşi benzeri görünmemiş bir dille eleştirdi. Dem açıkça uyarıda bulundu. Almanya Başbakanı'nın dokunulmazlık hissi ve kibiri İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ilişkin pis işi ifadesini de kullanırken, bunun zamanında Nazi rejiminin suçlu temsilcileri tarafından kullanılan bir söylem olduğunu fark etmesine engel oldu. Merz büyük tepki toplayan açıklamasında şöyle demişti: İsrail hepimiz Batı adına pis işi yapıyor. Bu ifade sadece yasa dışı bir savaşı açıkça meşrulaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda ağır tarihsel ve anlam yükü de taşıyor. Bir saldırı eylemini pis iş olarak tanımlamak, özellikle ahlak ve hukukun savunucusu olduğunu iddia eden bir ülkenin lideri tarafından dile getirildiğinde diplomatik ve hukuki açıdan Birleşmiş Milletler Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkelerinden ihlali anlamına gelir. Daha da kötüsü, Almanya Başbakanı bu sözlerinden dolayı pişmanlık göstermediği gibi sözlerinin arkasında da durdu. Bu ısrar, bunun sadece bir dil sürçmesi veya yanlış anlaşılma olmadığını gösteriyor. Aksine planlanmış bir söylemle karşı karşıyayız. Hedefe saldırıyı meşrulaştırmak ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçları ile itham edilen bu rejimi kayıtsız şartsız savunmaktadır. Nazi literatürüne dayanan kelimelerin kullanılması sadece karanlık geçmişi hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda bu ideolojilerin yeniden dünya siyasetine ele geçirme tehlikesinin sinyallerini de verir. Friedrich Merz, nefret ve küçümseme ile yüklü bir dil kullanmakla kalmazken, aynı zamanda saldırganın safında yer aldı ve bir milletin haklarını inkar ederek açık bir suçu savundu. Merz'in açıklamaları tarihinde eski yaralarını yeniden açtı ve Nazizm mirası ile hala yüzleşen bir ülkenin liderinin ahlaki çöküşünü gözler önüne serdi. Avrupa'da üst düzey bir yetkilinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik açık bir saldırıyı pis ama savunulabilir, Merz'in açıklamaları tarihin eski yaralarını yeniden aştı ve Nazizm mirası ile hala yüzleşen bir ülkenin liderinin ahlaki çöküşünü gözler önüne serdi. Avrupa'da üst düzey bir yetkilinin İran'ın ulusal egemenliğine yönelik açık bir saldırıyı pis ama savunulabilir bir iş olarak tanımlaması ve pişmanlık belirtmemesi yalnızca İran halkına bir hakaret değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler şartına açık bir saygısızlıktır. Bu dil 21. yüzyılın demokratik bir liderinden beklenen bir söylem değildir. Aksine Avrupa'nın karanlık dönemlerinin savaş yanlısı ve faşist söylemlerinin yankısıdır. Merz'in tavrı bir zamanlar dünyayı savaş ve soykırıma sürükleyen ve bugün bu felaketlerin tekrarını önlemeyi görev edinmiş bir devletin geçmişi derinlemesini anlamadan bu geçmişi kolayca unuttuğunun işaretidir. Bu unutkanlık içinde tek taraflı saldırılar müttefiklerin güvenliğini savunmak adı altında meşrulaştırırken hakların meşru müdafası tehdit olarak da nitelendirilebilir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumunu dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nur'a giden yol. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyiciler. Bir Nur'a Giden Yol isimli sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Mürselat Suresinin 29'dan 40. ayetlerinin tefsirini basit ve anlaşılır bir dille sizlere aktaracağız. Mürselat Suresinin 29 ila 34. ayetlerinin tilavetiyle bugünkü sohbetimize başlıyoruz.
بسم الله الرحمن الرحيم انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.
Haydi, yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O, kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline.
Ya zel celali vel ikram, ya zel na'mai vel cud, ya zel menni vel tavul, harrim şeybeti alen nâr.
Bir önceki sohbetimizin başında suçluların suç ve bozulmuşlukları yüzünden bu dünyada cezalandırılıp helak olduklarına değinmiştik. Bu ayetlerde ise kıyamet inkarcılarının inkarları nedeniyle cezadan kurtulamayacakları, aksine zor bir cezaya uğrayacakları ifade edilmiştir. Onlar ateşin lavlarının büyüklüğüyle yüksek saraylara benzeyen cehenneme gireceklerdir. Ve ateşin sıcaklığı sarımsı, kırmızımsı renkteki alevler şeklinde olacaktır. Bu benzetmeler sarayda oturan güç sahipleri ve çok sayıda devesi olan zenginlere bir gönderme gibi görünmektedir. Cehennemden büyük bir duman yükselir ve bu duman cehennem halkını üç yönden sarsar. Başların üstünden, sağından ve solundan. O duman gölge gibi görünse de yakıcı ve eziyet vericidir. Serinletici ve rahatlatıcı değildir. Gerçekten de ceza her taraftan suçluları ve kötüleri kuşatır ve onlar için hiçbir kaçış yolu yoktur. Bu ayet-i kerimeler bizlere şunları öğretiyor. İnançtaki bozulma, amellerde de bozulmaya yol açar ve insanı türlü kötülüklere ve çirkin işlere sürükler. Dünyevi servet ve güç insanı cehennem ateşinden kurtarmaz. Aksine bu fazla ve ölçüsüz güç ve servet insanı cehenneme sürükleyen bir sebep olabilir. Şimdi Mürselat suresinin 35 ila 40. ayetlerinin tilavetini kulak verelim.
هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ.
Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa haydi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline.
Allah.
Bu ayetlerde kıyamet gününün iki özelliğine dikkat çekilmektedir. Birinci özellik, suçluların ve kötülerin ağızlarına vurulacak olan suskunluk damgasıdır. Bu nedenle onlar çirkin ve yanlış işlerini savunmak veya özür dilemek için bir söz söyleyemezler. Kendi davranışlarını savunma fırsatları yoktur. İkinci özellik, o günün iyi ile kötü arasındaki ayrım ve doğru ile yanlışın birbirinden ayrılmasıdır. Dünyanın aksine burada kabile, ırk, aile bağları ve tarihi ya da coğrafi sınırlar insanları birbirinden ayırırken, kıyamette tek ayırt edici ölçüt doğru ve yanlış olacaktır. Kıyamet gününde belki de aileler, anne baba ve çocuklar farklı safhalarda yer alacaklar. Belki de hiç ortak dil, kültür veya ırk bağları olmayan insanlar aynı safta bir arada duracaklardır. Kıyamet çeşitli duraklar veya bekleme yerlerine sahiptir. Bu durakların bazılarında suçlulara konuşma izni verilmez. Dünyada dil oyunları ve aldatmacalarla hak ile batılı ya da batılı hak olarak gösterenler ahirette konuşma hakkına sahip olmayacaklardır. Dünyada dilleriyle müminleri küçümseyen, alay eden ve hakaret edenler, kıyamette ne konuşma iznine sahip olurlar ne de özür dileme ve kendilerini savunma hakkına. Çünkü orada tüm gerçekler açıkça ortaya çıkacak ve konuşmaya gerek kalmayacaktır. Onlar şartlarını değiştirme iradesine, yeteneğine sahip değillerdir ve doğru safında yer alma fırsatları yoktur. Dolayısıyla kendi elleriyle şekillendirdikleri kötü kaderi kabul etmekten başka bir seçenekleri yoktur. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allahu Teala kulunun geçerli bir özrü olduğunu kabul edip ona özür dileme izni vermeyecek kadar adaletsiz değildir. Aslında onlar gerçekte sunacak geçerli bir özre sahip değillerdir. Bu ayet-i kerimelerden de şunları öğrenmekteyiz. Kıyamette suçluların dilleri onlardan savunma yapmalarını sağlayamaz ve konuşmanın da hiçbir faydası olmayacaktır. Kıyamet hem toplama hem de ayrılma günüdür. Bir yandan o gün tüm insanları kıyamet mahkemesinde hesap vermek için toplayacaklar, diğer yandan doğru olanlarla kötü olanlar arasında ayrım yapılacak ve aralarına mesafe konulacaktır. Dünya eylemlerin yapıldığı yerdir. Ahiret ise Allah'ın adaletli ve her şeyin insanın iç ve dış hallerini bilen hükmüne dayalı olarak ödüller ve cezaların verildiği yerdir. Dünyada hataların ve yanlışların telafisi için bir çözüm bulmak mümkündür. Ancak ahirette ne kaçış vardır ne de cehennem muhafızlarını kandırarak azaptan kurtulma şansı.
Ya daimel fadli alel beri, ya daimel fadli alel beri, ya basitel yedeyni bil akli, يا صاحب المواهب السميع.
Değerli dinleyiciler, Bir Nura Giden Yol isimli sohbetimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Yayınlarımızı İran Radyo adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz. Esen kalın.
Rabbahu inni taibun.
İran Radyo Podcast. Değerli dinleyiciler, hepinizi Tahran'dan selamlayarak bir kez daha sizlerle birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Öyle bir yolculuk ki her adımında tarihin nefesi daralıyor. Bu İslam peygamberinin torunu İmam Hüseyin aleyhisselamın bilinçli ve gönüllü olarak Kerbela'ya doğru yola koyulduğu bir seferdir. Bu yol yalnızca coğrafi bir hicret değildir. Aksine seçimlerle, direnişlerle ve zorlu imtihanlarla dolu bir yoldur. Her anı inancın, merhametin ve fedakarlığın zamanın zorlukları karşısındaki yansımasıdır. Hüzünlü Nefes podcast'i hala Yasin Hicazi'nin kaleme aldığı Ah kitabından ilhamla sürdürüyor ve Kerbela olayı ve tüm işaretlerini, iniş ve çıkışlarını günümüz diliyle ve derin bir bakış açısıyla anlatan bir eserdir. Bu yapıt, Şeyh Abbas Kumi'nin yazdığı Kana ve Hakikate dair tarihi özveriyle geleceğe aktaran değerli Nefsül Mehmum adlı eserinin bir tercümesi ve yeniden yazmasıdır. Bugün en çok fedakarlık, yalnızlık, karar ve umudu yansıtan bölümlere yöneliyoruz. Hüseyin'in ailesi ve yarenleri ile birlikte insanlık vicdanını sonsuza dek ayakta tutacak olaya adım adım yaklaştığı noktaya. Eğer siz de kalbinizi bu serüvene ve hakikate açtıysanız, gelin birlikte yürüyelim. Bu yolu ve taşıdığı mesajı daha derin kavramaya bir adım daha yaklaşmak için. Fakat tarihi yolculuğumuza çıkmadan önce bu podcast'in İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisi olduğunu hatırlatıyoruz. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bir adam şöyle anlattı. Hac töreni için yola çıkmıştım. Ancak yolun bir yerinde arkadaşlarımdan ayrıldım. Çölde yalnız ve amaçsızca yürürken uzaktan çadırlar gördüm. Onlara doğru yöneldim. Yaklaştığımda birine sordum. Bu çadırlar kime ait? Hüseyin'e dediler. Yani Ali ve Fatıma'nın oğlu olan o Hüseyin mi dedim? Evet, ta kendisi dediler. Tekrar sordum, peki Hüseyin hangi çadırda? Gösterdiler, şu çadırda. Yaklaştığım ve Hüseyin'in çadırın dışında ayakta bir mektup okumakta olduğunu gördüm. Kendisine selam verdim, o da selamımı aldı. Şöyle dedim, peygamberin oğlu,
neden bu çorak çölde konaklamışsınız? Burada ne hayvanlar için bir ot bulunur ne de bir taş vardır ki arkasına sığınalısın. Hüseyin şöyle cevap verdi. Kufe halkı beni buraya davet etti. İşte bu mektuplar bana gönderdikleri çağrılardır. Hüseyin henüz Mekke'den yola çıktığında daha Müslim İbni Akil'den bir haber almamıştı. Bu sırada Kufe'ye gitmek üzere Kays bin Musahhar Saydavi adında bir elçi yolladı. Yanında Kufelilere hitaben kaleme alınmış bir mektup da vardı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hüseyin İbni Ali'den iman etmiş kardeşlerine, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ben bir olan Allah'a hamd ederim. Daha sonra Müslim İbni Akil'in mektubu bana ulaştı. Bana yazdığına göre ileri gelenleriniz ve halk beni desteklemeye ve hakka sahip çıkmaya karar vermiş. Umarım Allah size büyük mükafatlar nasip eder. Ben Zilhicce'nin 8. günü olan Salı günü Mekke'den yola çıktım. Mektubum elinize ulaştığında hemen harekete geçin ve gayretli olun. İnşallah yakında size kavuşacağım. Kays ibn Musahhar Saydavi bu mektupla birlikte Kufe'ye doğru yola çıktı. Kufe'ye yakın Kadisiye şehrine vardığında valilik tarafından gönderilen Ubeydullah'ın askerleri yolunu kesti. Kim olduğunu ve ne taşıdığını öğrenmek istiyorlardı. Kays yanında İmam Hüseyin aleyhisselamın mektubunu taşıyordu. Kimse içerini bilmesin diye hemen o mektubu yırttı. Nöbetçiler Kays'ı yakaladılar ve Ubeydullah'ın yanına götürdüler. Ubeydullah şöyle sordu. Sen kimsin? Kays, ben Ali ve oğlu Hüseyin'in taraftarlarından biriyim dedi. Ubeydullah tekrar sordu. Neden mektubu yırttın? Kays şöyle cevap verdi. Çünkü senin onun içinde ne yazdığını öğrenmeni istemedim. Ubeydullah şöyle sordu. Bu mektup kimden geliyordu ve kime gönderilmişti? Kays şöyle cevap verdi. Hüseyin İbni Ali'den Kufe halkından bir gruba ama isimlerini bilmiyorum. Ubeydullah öfkelendi ve şöyle dedi. Ya bana o kişilerin adlarını söyleyeceksin ya da halkın önünde minbere çıkıp Hüseyin'i, babasını ve kardeşini lanetleyeceksin. Bunlardan hiçbirini yapmazsan seni parça parça ederim. Kays minbere çıkmayı kabul etti. Ama minbere çıktığında küfretmek yerine Allah'a hamd etti, peygambere salat ve selam gönderdi, Ali, Hasan ve Hüseyin'i büyük bir saygıyla andı. Onlara dua etti ve ardından Ubeydullah'ı ve yönetimindeki Emevi hanedanını lanetledi. Sonra halka döndü ve şöyle dedi. Ey insanlar! Ben Hüseyin'in elçisiyim. Onu falanca yerde gördüm. Çağrısına kulak verin. Muhafızlar Kays'ın lanetlemek yerine Hüseyin ve ailesine dua ettiğini hemen Ubeydullah'a haber verdiler. Bunun üzerine Ubeydullah, Kays'ın sarayın tepesinden aşağı atılmasını emretti. Kays elleri bağlı şekilde aşağıya atıldı. Kemikleri kırıldı ama henüz hayattaydı. O anda Abdülmelik İbni Umeyr adlı bir adam yaklaştı ve onun başını kılıçla kesti. Halk bu davranışa tepki göstererek neden böyle yaptın dediler. O da şöyle yanıt verdi. Acısını dindirmek istedim. Ubeydullah'ın emriyle Vakıta bölgesinden Basra ve Şam'a giden tüm ana yollar kapatılmıştı. Hiç kimsenin bu güzergahlardan geçmesine izin verilmiyordu. Hüseyin yolda ilerlerken Irak'taki gelişmelerden habersizdi. Yolu çölde dolaşan bazı Bedevi Araplarla kesişti. Onlara yolun durumunu hakkında soru sordu. Onlar ise şöyle cevap verdi. Herhangi bir haberimiz yok. Bildiğimiz tek şey ne içeri girebiliyor ne de dışarı çıkabiliyoruz. Bunun üzerine Hüseyin yolculuğuna devam etti.
Hüseyin suya yakın bir yere ulaştı. Züheyr İbni Kaynık'ın yanında bulunan bir adam, Mekke'den Züheyr'le birlikte yola çıktıklarını ve yolda Hüseyin İbni Ali ile karşılaştıklarını hatırladı. Onlar genellikle aynı yerde, aynı anda konaklamamaya dikkat ediyorlardı. Fakat bir seferinde başka çareleri kalmayınca aynı yerde durmak zorunda kaldılar. Hüseyin konaklama yerinin bir tarafında durdu, onlar da diğer tarafında yer aldı. Yemek yerken Hüseyin'in bir elçisi geldi. Züheyr'e selam söyledi ve Hüseyin'in mesajını iletti. Oradaki herkes saygı ve sükunet içinde davranmaya karar verdi ve dikkatli bir tutum sergiledi. Dolhom, Züheyr'in eşi, peygamberin oğlu sana bir mesaj gönderiyor dedi ve onu Hüseyin'in yanına gidip sözlerini dinlemeye teşvik etti. Bunun üzerine Züheyr, Hüseyin'in huzuruna gitti. Bir süre sonra döndüğünde sevinçli ve canlıydı. Hüseyin, Züheyr'in yükünün ve çadırının kendi yanına alınmasını emretti. Züheyr eşine, "Artık ailenin yanına dön. Ben Hüseyin'in yanında kalmaya ve onu korumak uğruna canımı vermeye karar verdim," dedi. Mallarını ona teslim etti ve bir kuzenini Dolhom'u evine kadar götürmesi için görevlendirdi. Dolhom eşine veda etti, onun için Allah'tan hayır diledi ve kıyamet gününde kendisini hatırlamasını rica etti. Bu vedanın ardından Züheyr arkadaşlarına dönüp şöyle dedi: "Benimle gelmek isteyen varsa buyursun gelsin." Abdullah İbni Süleyman ve Münzir İbni Meşme'el gibi bazı kişiler de hac görevlerini tamamladıktan sonra dönüş yolunda Hüseyin'e ulaşmaya karar verdiler. Onun akıbetini bizzat takip etmek istiyorlardı. Hızla yola koyuldular ve sonunda bir noktada Hüseyin'in kafilesine yaklaştılar. Yolda ilerlerken Hüseyin'i gören Kufeli bir adam yönünü değiştirerek ondan uzaklaştı. Hüseyin bir an duraksadı. Sanki o adamla konuşmayı düşünüyordu ama sonra vazgeçerek yoluna devam etti. Abdullah ve Münzir onun Kufe halkından olduğunu fark ettikleri için peşinden gidip şehirdeki durum hakkında bilgi almaya karar verdiler. O adama yetişip soyunu ve kabilesini öğrendikten sonra Kufe'nin durumunu sordular. Adam şöyle anlattı: "Kufe'den ayrıldığım sırada Müslim İbni Akil ve Hani İbni Urve idam edilmişti. Hatta onların cesetlerinin şehir çarşısında nasıl sürüklendiğine bizzat tanıklık etti." Bunun üzerine Abdullah ve Münzir yollarına devam ettiler. Gece olduğunda Se'labi adında bir bölgede konakladılar. Orada Hüseyin'in yanına gittiler ve yarenlerinin şehit edildiği haberini verdiler. Hüseyin aleyhisselam bu acı haberi duyunca derin bir hüzne büründü ve birkaç kez "Şüphesiz biz Allah'a aitiz ve yine ona döneceğiz" ayetini tekrar etti. Ardından Müslim ve Hani için dua etti. Bazıları artık Kufe'de ne bir destek ne de bir yardımcı kaldığı için Hüseyin'e ailesiyle birlikte geri dönmesini önerdiler. Zira büyük ihtimalle Kufe halkı destek yerine ona karşı harekete geçecekti. Hüseyin Akil'in oğullarına döndü ve görüşlerini sordu. Onlar ise Müslim'in şehit olduğu yoldan geri dönmeyeceklerini ve aynı kaderi göze aldıklarını açıkça belirttiler. Bu sözleri duyan Hüseyin, "Böyle vefalı kimseler varken onların ardından yaşamanın bana anlamı yok," dedi. Böylece onun yola devam etmeye kararlı olduğu ve geri dönmeyeceği kesinleşti. Diğer bazı yarenleri ise Hüseyin'in konumunun Müslim İbni Akil'den çok daha etkili olduğunu, eğer Kufe'ye girerse halkın büyük kısmının onu destekleyeceğini ifade etti. Fakat Hüseyin bu sözlere karşı sessiz kaldı. O gece sabaha kadar hizmetçileri ve köleleri onun emriyle göç etmeye ve yola devam etmeye hazır olmaları için daha fazla su topladılar. Ertesi sabah Hüseyin'in kafilesi Ezd kabilesinden Ebu Hüreyri adlı bir adamla karşılaştı. Adam Hüseyin'e yaklaştı ve ona neden evini ve peygamberin harem bölgesini terk ettiğini sordu. Hüseyin cevap olarak yıllardır çektiği sıkıntılara işaret etti. Emeviler tarafından mallarına el konulduğunu, buna rağmen uzun süre sabrettiğini anlattı. Hatta hakarete ve aşağılanmaya uğradığında bile sessiz kaldığını söyledi. Ancak canı tehlikeye girdiğinde ve onun öldürülmesine karar verildiğinde artık kaçınılmaz olarak yurdunu terk etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Hüseyin ayrıca zalimlerin onu öldüreceklerini ve bu haksızlıklarının sonucu onlar için aşağılanma ve çöküş olduğunu belirtti. Öyle ki Allah onların üzerine bir topluluk gönderecek ve bu insanlar onların iktidar ve hakimiyetini ellerinden alacak. Tıpkı eski zamanlarda Sebe halkının başına gelen gibi. Öyle ki bir kadın onların servetine, canına ve topraklarına hükmetmişti. Hüseyin Zübale adında bir yere ulaştığında Muhammed İbni Eş'as ve Ömer İbni Sa'd tarafından gönderilen bir haberci kendisine ulaştı. Getirilen mektupta Müslim İbni Akil ve Kufe halkının durumu anlatılıyordu. Mektuba göre Kufeliler Müslim'e biat ettikten sonra onu yalnız bırakmışlardı. Müslim ile haninin şehadet haberi Hüseyin için çok ağır oldu ve derin bir hüzne boğuldu. Aynı haberci Kays İbni Musahhar'ın ölümünü de bildirdi. Bu da Hüseyin'in kederini daha da arttırdı. Bu üzüntü dolu anda yarenleri ve ailesi için dua etti. Allah'tan hem kendisi hem de tüm Şiileri için lütuf ve merhamet dolu bir makam diledi. Hepsini rahmetinde bir araya getirmesi için niyazda bulundu. Hüseyin sonra yanındakilere bir konuşma yaptı ve Müslim İbni Akil, Hani İbni Urve ve Kays İbni Musahhar'ın şehit edildiğini, artık Kufe halkından bir destek beklenemeyeceğini bildirdi. Ardından isteyen herkesin hiçbir suçluluk ya da yükümlülük duymadan geri dönebileceğini söyledi. Bu sözler üzerine onu o ana dek izleyen birçok kişi kafileden ayrıldı. Sadece Medine'den gelen yakın dostları ve yolda ona sadık kalmayı seçenler geride kaldı. Zira bazı Araplar Kufe'de işlerin kolay olacağını sanarak Hüseyin'e katılmıştı. Ama durumun ciddiyeti ortaya çıktığında bu yolculuğun zahmetini ortak olmanın anlamını yitirdiğini düşündüler. Sabah güneşi doğduğunda Hüseyin yanındakilere yeterli miktarda su almalarını emretti ve kafile yeniden yola koyuldu. Yol üzerinde Batnul Akabe adlı konaklama noktasından geçtiler ve orada kısa bir süre durakladılar. Bu sırada Beni Akreme kabilesinden yaşlı bir adam olan Amru bin Luzan, Hüseyin'e yaklaşıp nereye gitmeyi düşündüğünü sordu. Hüseyin Kufe'ye gitmeyi hedeflediğini belirtti. Yaşlı adam
Kufa halkının destek vermeyeceğini ve bu yolculuğun sonunda karşısında yalnızca kılıç ve savaş bulacağını söyleyerek geri dönmesini tavsiye etti. Bunun üzerine Hüseyin şöyle karşılık verdi: "Tehlike ve sıkıntıların farkındayım ama Allah'ın iradesi her niyetin ve her hesabın üzerinedir. Onun takdirini kimse değiştiremez." Yolculuğun devamında Doğu Araplarından Dahak İbni Abdullah Meşriki ile Malik İbni Nazr Hüseyin'in yanına gelip selam verdiler ve vedalaşmadan önce geliş sebeplerinin yaklaşan tehlike konusunda onu uyarmak olduğunu söylediler. Kufe'nin havası ve muhaliflerin tutumu Hüseyin'e karşı savaş için bir araya geldiğini işaret ediyordu. Bu uyarılar üzerine Hüseyin yanındakilere neden kendisini desteklemediklerini sordu. Kimileri borçları yüzünden, kimileri ise ailelerine karşı sorumlulukları nedeniyle kalamayacaklarını ifade etti. Fakat son ana dek yanında kalabilecek olanlar açıkça Hüseyin'den izin istediler ve gerektiğinde onu savunmak üzere orada olacaklarını söylediler. Ali İbni Hüseyin yolculuk boyunca her nerede kafile durup tekrar yola çıksa, Hüseyin'in sürekli olarak Yahya İbni Zekeriya'yı hatırladığını, zalim İsrail oğulları tarafından başı kesilen Yahya'nın uğradığı musibeti örnek verir, o acıyı andığını rivayet etti. Daha sonra kafile Şeref adında bir yere ulaştı. Öğleye yaklaşırken yolculardan biri aniden ve vaktinden önce ezan okumaya başladı. Uzakta hurma ağaçları gördüğünü ve bu nedenle vakit geldi sandığını söyledi. Ancak diğer yarenler bu iddiadan şüphe ettiler. Zira o çevrede hurma ağaçları bilinmiyordu. Hüseyin uzaktan görülen şeyin büyük ihtimalle düşman süvarilerinin atlarının kulakları olduğunu tahmin etti. Bu gelişmenin ardından Hüseyin arkadaşlarına bu bölgede bir sığınak bulup bulamayacaklarını sordu. Böylece bir saldırı durumunda sırtlarını güvene alıp sadece bir yönden düşmanla yüzleşebilirlerdi. Kendisine Zühusam adıyla bilinen dağa doğru gitmeleri önerildi. Eğer oraya erken ulaşabilirlerse dağ doğal bir korunak olarak işe yarayabilirdi. Değerli dinleyiciler, podcast'imizin bu bölümünün sonu.
yalnızca Hüseyin'in yolculuğundaki bir menzilin tamamlanmışı değil, aynı zamanda tarihin zirvesine ulaştığı bir dönüm noktasıdır. Bu yol, hakikate olan aşkın ve zulüm karşısındaki direnişin her adımda daha da belirginleştiği bir güzergahtır. Hüseyin'in kafilesi artık Kerbela'ya çok daha yakındır. Öyle bir yer ki orada iman ve cesaretin sesi ebediyen tarihin kalbinde yankılanacaktır. Bir sonraki bölümde birlikte bu yolculuğa devam edeceğiz ve Kerbela'ya varışın hikayesini takip edeceğiz. Hak ile batılın en kader belirleyici karşılaşmaya sahne olduğu yerdir orası. Eğer bu podcast kalbinizi bu yolculuğun gerçeğine bir adım daha yaklaştırdıysa ya da içinize hakikatin yükünden bir pay bıraktıysa bizimle kalın. Bu podcast'i başkalarıyla da paylaşın çünkü bu sözler yalnızca geçmişin sesi değil, bugünün ve yarının çağrısıdır. Sizlerden ayrılmadan önce podcastlerimiz ile ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatıyoruz. Bu podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulmuştur. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Unutmayın, bu yolculuğun her adımı adalete duyulan aşka ve direnişin erdemine dair bir derstir. Gönlünüz aydın, yolunuz açık olsun. Sizlerden ayrılmadan önce hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Değerli dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Kanadalı yeni Müslüman bayan Natasha Raju şöyle diyor. İslam dininde utanma duygusu taşımak Hristiyanlıktan farklıdır. Hicap sadece başı örtmek değildir. Hicap, insan amel ve davranışlarını kontrol altına alması demektir. Bu bir nevi Subhan Allah'a karşı teslimiyettir. Hicap, beni bir Müslüman olarak insanlara tanıtıyor ve onlar da bana daha fazla saygı gösteriyor. Ben hicapla kendimi daha çok güvende ve Allah katına daha çok yaklaştığımı hissediyorum.
Günümüz dünyasında her zamankinden daha çok maneviyat boşluğu yaşanıyor. Büyük medya organları birçok ülkeye nüfuz eden Batı yaşam tarzının propagandasını yapıyor. Bu tarzda yaşam, din ve maneviyata duyarsızlık ve maddiyat ve cinsel fesada bağımlılık temelinde kurulan bir yaşam tarzıdır.
Maalesef günümüzde dinler ve mezhepler ve çeşitli düşüncelerde bir nevi hurafelere ve muğlaklıklara kapıldığı için radikal maddiyatçılık ve fesattan şaşkına dönen insanların ruhi ve manevi ihtiyaçlarını da karşılayamamaktadır. Hatta bu dinlere kesin inanan insanların bile zamanla bu dinlerden soğuduğu söylenebilir.
Burada her türlü tahrifattan korunan son semavi din yani İslam dininin ise bu yüzden dünyevi ve hurevi huzur ve saadet arayışında olan insanların ilgisini çekmeye başladığı gözleniyor. Bayan Natasha Raju çocukluk ve ergenlik çağında Hristiyanlık öğretilerine inanan ama zamanla bu dinden uzaklaşan ve sonunda kurtarıcı inancını yani İslam dinini bulan insanlardan biridir.
Natasha Raju'nun ebeveyni göçmendir. Natasha Kanada'da dünyaya geldi. Annesi ve babası Hristiyan olan Natasha'nın dedesi ve anne tarafından amcası Müslümandır. Fakat yaşadıkları bölgeler birbirinden uzak olduğu için onlarla pek irtibatı bulunmamaktadır.
Aslında yeni Müslüman bayan Natasha önceden Hristiyanlık inancına bağlı olan ve dini ayinlerine aktif bir şekilde katılan bir insandı. Natasha bu konuda şöyle diyor, "Pazar günleri kiliseye gitmek ailemizde bir adetti ve dini amellerimizi yerine getirirdik. Biz kilisenin faaliyetlerine katılır ve Noel bayramı gibi etkinlikleri kutlardık. Ben gerçek anlamda bir Hristiyandım ve Tanrı'ya inanırdım. Ebeveynim de güçlü imanı olan insanlardı. Ve bana dini meseleleri öğretmişti. Çocukluk çağında ebeveynimin bana öğrettikleri dini konuların hakkında pek bir sorunum yoktu ve Tanrı'yı sevdiğim için mutluydum. İsa'yı seviyorum, Hristiyan olduğum için mutluyum diyordum.
Ancak Bayan Natasha Raju ergenlik çağına geldiğinde yaşının meraklı düşüncelerinin gereği bazı sorularla karşılaştı. Natasha Hristiyanlıkta yaygın olan amellerin ve inançların sebebini arıyordu. Natasha kuşkuları hakkında şöyle diyor. Yaklaşık 17 yaşına geldiğimde inancımı sorgulamaya başladım. Neden Hristiyanlık hak dinidir? Neden Allah'a iman etmeliymişim? Neden İsa Mesih çarmıha gerildi? Bu gibi sorular kafamı kurcalıyordu ve işte o zaman inancım hakkında araştırmaya ve sormaya başladım. Fakat akılcı ve ikna edici cevap bulamadım ve böylece Hristiyanlığın benim için doğru yol olmadığını hissetmeye başladım.
Tam o sıralarda Natasha için Hristiyanlık ve kutsal kitabı İncil hakkında araştırma fırsatı doldu. Natasha'nın kilise tarafından düzenlenen kurslara katılması gerekiyordu. Natasha bu konuyu da şöyle anlatıyor. Gerçek kutsal kitapla pek güçlü bir ilişkim yoktu. Fakat bu kitap hakkında araştırma yapma ve onu anlamaya çalışma fırsatı buldum. Bizim çeşitli hocalarımız ve kurslarımız vardı ve eski çağ ve yeni çağ kitaplarını okuyor ve kutsal metinleri öğreniyorduk.
Tahran Radyosu.
Ancak İncil üzerine araştırmalar, Bayan Natasha'nın şüphelerini gideremediği gibi onları arttırmaya başladı ve sonunda dinsiz birine dönüştürdü. Natasha o günlerde inancı hakkında şöyle diyor.
Ben asla hiçbir dine bağlı değildim ve tamamen din karşıtı olmuştum. Zira dünyada tüm inançların yanlış olduğunu düşünüyordum. Ben neden dine ihtiyacım olduğumu anlayamıyordum. Ben her zaman manevi bir insan olduğumu söylüyordum. Fakat hiçbir dine inanmıyordum ve sadece Allah ile kişisel bir irtibatım vardı. Ama bu yeterli değildi. Gerçekte Natasha bir yandan Hristiyanlığın onu ikna edemediğini düşünüyordu fakat öbür yandan bu inanca bir alternatif de bulamıyordu.
Şimdiki İncil kitabı eski çağ ve yeni çağdan oluşuyor. Natasha Raju bu kitabı dikkatle okuduktan sonra sorularının cevabını bulamadığını fark etti. Zira bu kitap zamanla tahrifata uğramıştı. Gerçek İncil veya yeni çağ kitabı Yüce Allah'ın semavi kitabıdır. Ve vahiy yoluyla Hazreti İsa'ya nazil olmuştur. Ama maalesef bu kitap doğru biçimde derlenemedi ve bazı değişikliklere uğradı. Şimdiki İncil nüshaları o Hazret göklere uruç ettikten onlarca yıl sonra yazıldı ve doğal olarak her türlü yanlıştan arınmış semavi bir kitap olma özelliğini kaybetti.
Mevcut İncil nüshalarında Yüce Allah, Hazreti İsa aleyhisselam ve Hazreti Meryem salamullah aleyha hakkında asla mantıklı ve kabul edilebilir olmayan konular yer alıyor. Bu tahrifatın en ünlü olanı üç tanrı veya teslis inancıdır. Bu yanlış inanca göre üç tanrıdan biri Hazreti İsa aleyhisselam sayılır ve aynı zamanda Allah'ın oğlu olarak belirtilmiştir. Oysa bu düşünce tamamen yanlıştır.
Tevrat veya Eski Çağ kitabı da Babil Kralı Bahtul Nasr'ın M.Ö. 586 yılında düzenlediği saldırıda yok edilmiş ve Yahudiler yaklaşık 111 yıl sonra bu kitabı yeniden yazmaya çalışmış ve sonuçta büyük tahrifata uğramıştır. Oysa Kur'an-ı Kerim vahiy yoluyla nazil olduktan sonra hemen yazılan bir semavi kitaptır ve derlenirken de şiddetle korunmuştur. Nitekim Yüce Allah da Kur'an-ı Kerim'i her türlü tahrifata karşı koruyacağını Hicr suresinin 9. ayetinde vaat etmiş ve şöyle buyurmuştur. Biz Kur'an'ı nazil ettik ve onun kesin koruyucusuyuz.
Yine bu büyük ilahi kitapta eski peygamberlerin kitaplarının tahrifatı hakkında Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle okumaktayız. Elleriyle kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların.
Natasha Raju tahrifata uğrayan Hristiyanlığı bir kenara bıraktıktan sonra Allah'a olan inancını korumaya devam etti. Fakat onun yaratan Rabbini doğru olarak tanıması ve onunla doğru irtibat kurması ve doğru yaşamayı öğrenmesi gerektiğini hissediyordu. Natasha gençlik çağında birçok batılı insan gibi İslam dini hakkında garezkar batı medyası üzerinden yanlış bilgilere sahipti. Ve bu yüzden bu semavi din hakkında hiçbir olumlu duygusu yoktu.
Natasha Raju bu konuda da şöyle diyor. Ben de birçokları gibi maalesef İslam'la ilgili bilgilerimi medyadan öğrenmiştim. Bu yüzden İslam dini bana cazip gelmiyordu ve Araplara karşı olumsuz bir bakışa sahiptim. Gerçi bu yanlıştı ama benim zihniyetim olumsuzdu. Ben hicabı olan ve başını örten kadınları görüyordum ama bunun sebebini bilmiyordum ve hakkında hiçbir bilgim de yoktu. Bunlar beni İslam'a yönelmeye teşvik edecek şeyler değildi. Böylece Bayan Natasha Raju İslam hakkında doğru bilgisi olmadığını düşünmeden Batı medyasının İslam karşıtı propagandaların etkisi altındaydı.
Sonunda Natasha Raju da gerçek İslam'la tanıştı ve bu semavi dinin güzelliklerini öğrenerek doğru yolu buldu. Natasha'nın bu tanışması bir namaz sahnesini görmekle başladı. Natasha macerayı şöyle anlatıyor. 20 yaşıma geldiğimde İslam dini hayatıma girdi. Birini gördüm, namaz kılıyor ve Allah karşısında secde ediyordu. Secdeyi araştırdım ve çeşitli cevaplar aldım. Ancak o sahne aklımdan çıkmayan cazip bir sahne oldu.
Namaz kulun yaratanla en güzel ve en arifane ilişki biçimidir. İslam peygamberi namazdan müminin yüreğinde bir nur şeklinde söz ediyor. Ancak namaz amelleri arasında secde etmek, kulun Allahu Teala huzurunda huzur içinde oluşunun doruk noktası sayılır. Nitekim Fetih suresinin son ayetinde şöyle okumaktayız. Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar da kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. Onları rükûya varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları yüzlerindeki secde izidir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da şöyledir.
İmam Sadık Aleyhisselam da secdenin önemi hakkında şöyle buyuruyor. Kulun Allah'a en yakın duruşu secdede ve ağlarken sergilediği duruştur. Böylece Bayan Natasha Raju İslam dinini batının tüm propagandalarına rağmen Rahman ve maneviyat dini olduğunu fark etti ve hakkında araştırma yapmaya başladı. Natasha şöyle diyor. İslam dinini barış ve kardeşlik habercisi olan en mükemmel din olarak buldum. Ve böylece Natasha İslam dinini benimsedi.
Bayan Natasha Raju hijab üzerine de detaylı araştırma yaparak ilginç sonuçlara ulaştı. Natasha bu konuda da şöyle diyor. İslam dininde utanma duygusu taşımak Hristiyanlıktan farklıdır. Hijab sadece başı örtmek değildir. Hijab insan amel ve davranışlarını kontrol altına alması demektir. Bu bir nevi Subhanallah'a karşı teslimiyettir. Hicab beni bir Müslüman olarak insanlara tanıtıyor ve onlar da bana daha fazla saygı gösteriyor. Ben hicabla kendimi daha çok güvende ve Allah katına daha çok yaklaştığımı hissediyorum.
Değerli dinleyiciler, batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarını sizlere aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, ilahi maneviyat sayesinde kazanılan huzurun gönüllerde umudun canlanması ve gençlerde umutsuzluğun engellenmesine sebep olduğuna işaretle bunun bir nevi peygamber ile biat anlamında olduğunu belirtiyor. Bugünkü sohbetimizde de yine bu konuya değinmek istiyoruz. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de peygamber ile biat konusunda şöyle buyuruyor: "Şüphesiz Allah ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş. Ey bizim peygamberimiz, biz seninle biat edenleri Allahu Teala bunların kalbinde ne olduğunu biliyor. Bu samimi motivasyon ile yapılan bu biat Allahu Teala'nın onların kalplerine huzur ve sükunet nazil etmesine sebep oluyor." Kalplere huzur nazil olunca endişeler yok olur, kaybolur. Ümitsizlik yok olur. Günümüzde düşmanın en önemli çalışmalarından biri ümitsizlik oluşturmak ve umutsuzluğa kaptırmaktır. Çeşitli alanlarda gençleri umutsuz ediyorlar, yaşlıları umutsuz ediyorlar, eski inkılapçıyı umutsuz ediyorlar. Bu ilahi huzur ve sükunet insana umut verir. Peygamber ile biat böyledir. Bugün siz inkılap ile biat edince ve biatinizi yeniler ve tazeleyince peygamber ile biat etmiş olursunuz. İmam Hümeyni ile biat eden peygamber ile biat etmiştir. İmamın inkılapçı çizgisini canlı tutup onun parçalanmasına izin vermeyince, eskimesine izin vermeyince aslında peygamber ile biat etmişsiniz. Peygamber ile biat edince de o zaman Allah ise peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş. Bu ayette onlara huzur, güven duygusu vermiştir. Allahu Teala gönüllere huzur verecektir. Huzurunuz olunca, güven duyduğunuzda o zaman düşmanla mücadele alanında şaşırmazsınız. Umutsuzluğa kapılmazsınız. Sarsılmazsınız. Bugün bu sükunet ve huzur nedeniyle insan İran halkının Amerika ve komplolarına karşı kesin zafer kazanacağından emin olabilir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili kalıcı ıtır sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.